Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hep beraber Çınaraltı programına kulak veriyor ama programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarımızda zaman zaman eski esnaf, esnaf hayatı, esnaf gelenekleri, esnaf ahlakından bahsediyoruz. İnsanlarla doğrudan teması bulunan bir saha bu. Bugün de eski İstanbul Müslüman Türk esnafının makbul tuttuğu ahlaktan bahsedeceğiz. Eski teşkilatı içinde esnafın dini tarikatlerle yakın münasebeti vardı değerli dinleyiciler. Ustalar, kalfalar bir şeyh tarafından inşaat edilirdi. Onlar da çıraklarını terbiye ederlerdi. Bu tesir altında eski İstanbul esnafında doğruluk ve kazanç hakkında kazanca kanaat etme iki büyük meziyet olarak yerleşmişti. Doğruluk ve kanaat. Zanaat ehli imalatı istenilen, aranılan evsafa uygun olarak yapardı. Ticaret ehli de tartıda, ölçüde hilesiz davranırdı ve ancak meşru karını alarak satardı. Asırlar boyunca esnaf arasında bu ahlak prensiplerine riayet etmeyenler çıkmıştır, mümkündür. O gibiler her esnaf zümresinde evvela kendi loncaları tarafından hükümete ihbar edilir, takip olunur ve cezalandırılırdı. Meşhur Fransız coğrafya bilgini Élisée Reclus, Géographie Universelle yani Cihan Coğrafyası isminde büyük ve çok meşhur bir eseri var. Orada Türklerin faziletleri o kadar büyüktür ki hatta kendi kendisine hıyanet eder. Namuslu, sözüne sadık olduğundan borcunu ödeyebilmek için son derece çalışır. Çoğu Hristiyan olan tefeciler de bundan istifade ederek onu ömrünün sonuna kadar esir olacağı ikrazlarda, borçlarda bulunurlar. Türkler hiçbir zaman aldatmazlar. O kadar namuslu ve doğrudurlar ki aynı işi yapan dükkan komşuları Rumlar, Süryaniler, İranlılar ve Ermeniler Türklerin bu iç saflığıyla alay ederler, onları acınacak bulurlar diyor. İtalyan edip Edmondo de Amicis de Türkiye İstanbul seyahatinde İstanbul esnafından bahsederken şunları söylüyor. Rum müşteriyi seslenip çağırır, eliyle koluyla işaretler yaparak davet eder. Ermeniler biraz daha temkinlidir. Yahudi malını kulağa fısıldayarak arz eder. Türk'e gelince sessiz, müşterisini sadece bakışlarıyla çağırır. Bir Türk'e söylediği fiyat için biraz aşağı olmaz mı diye pazarlığa girişmeyin. Bunu kendisine hakaret sayar. Ben hırsız mıyım? Sizden hakkım olmayan fahiş bir para isteyeyim de sonra pazarlık yapayım der. Yani en düşük meblağı ister. Darüşşafaka mezunlarından köprü mühendisi Ethem Bey ikmali tahsil için İngiltere'ye gitmişti. Onun naklettiğine göre Birmingham şehrinin ticaret odasında bir duvarda şu yazı asılıymış. Hakiki Türklerle herhangi surette olursa olsun istediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Fakat Şark'ın Rumları ile Ermenilerinden sakınınız. Eski esnaf ahlakı üzerine bir misal verelim değerli dinleyiciler ki bunlar İstanbul Kadılığı sicil defterinden alınmıştır. Dokumacı esnafı Ketüdağ'sı ve Yiğitbaşı'sı ve ihtiyarları mahkemeye gelerek Perdahçılar Hanı'ndaki İpekçi Nikoli veledi Mavridi'nin bozuk bez dokutup sattığından şikayette bulunmuşlar. Nikoli mahkemeye celp olunup suçunu itiraf etmiş. Bundan böyle evsafı bozuk bez dokutmayacağını taahhütle dükkanında öyle bez çıkarsa cezasına razı olduğunu söylemiştir. Dokumacı esnafı da şikayetlerini şimdilik geri almışlardır. Bu 1792 tarihli bir karar. Bir başka karar 1726 tarihli kılıççı esnafının Ketüdağ'sı ve Yiğitbaşı'sı ve sair ustaları mahkemeye gelerek kılıççı esnafından Hasanoğlu Hüseyin'in sakız ağacından yaptığı kılıç kabzalarını siyaha boyatarak abonoz kabzalı kılıç diye sattığını ve müşterileri aldattığını şikayet etmişler. Bu Hasanoğlu Hüseyin'in suçu sabit görülmüş ve kılıççı esnaflığından ihraç edilmiştir. İşte esnafın bu gibi dikkati neticesidir ki değerli dinleyiciler, hükümet hak ve vazifeleri arasında bulunan murakabeyi her esnaf zümresinin kendisine terk etmişti. Bizim eski esnafımızda en büyük ahlaki zaaf, sanat sırrı üstündeki kıskançlık olmuştur değerli dinleyiciler. El ile işlenen zanaatlarda uzun tecrübelerle elde ettikleri ince büyük hünerleri namlu ustalardan çoğu bir sanat sırrı olarak saklamışlardır. En sadık kalfasına hatta öz oğluna bile öğretmeden o sırrı kendisiyle beraber götüren ustalara rastlanır. Bu kötü huy en basit işlerde bile deprenmiştir. Ebu Züzer Tevfik Bey'in anlattığına göre Derviş Ali adında bir terlikçi ustası sokakta kimsesiz kalmış Rıza adında zeki ve çok güzel bir çocuğu evine almış. Bu Rıza, Derviş Ali'nin uşağı olmuş. Hamisi, terlikçilik sanatını öğretmeden, işi onun çalışmasına bakarak öğrenmiş. Bir gün, Derviş Ali bir iş için evden ayrıldığında, o Rıza, o evlatlık çocuk, onun yarım bıraktığı bir çift terliği, ustasının işinden farksız olarak dikip tamamlamış. Ve takdir görme ümidiyle Derviş Ali'yi heyecanla beklemiş. Terlikçi gelmiş, terlikleri görmüş, bugün buraya kim geldi diye sormuş. Kimse gelmedi demiş çocuk. Bunları kim dikti diye sormuş ustası. Ben diktim demiş. Bir kesilmiş terlik teki vermiş, al şu tığla iğneyi eline de gözümün önünde dik göreyim demiş. Oğlan süratle ve mükemmelen terliği dikmeye başlayınca peki inandım. Bırak demiş. Ve ertesi sabah ben bir şeyi istersem öğretirim. Sen istemediğim halde bu sanatı bakarak öğrendin. Hatta usta olmuşsun. İki usta bir arada işlemez diyerek oğlancığı aldığı sokağa atmış. Bu Rıza da önce hamam külhanlarına düşmüş. Bir külhan beyi olmuş. Sonra da yaman bir kalpazan olmuş. Tevkif edilip Rodos zindanına atılmıştır. İşte değerli dinleyiciler. Eski ustalarda bu kıskançlık var. Sanat sahipleri kendi sanatına rakip tanımıyor. Bunun hikayeleri eski masallarda da çoktur. Bilhassa inşaat ustaları bir binayı yaparken çırağıyla veya kalfasıyla beraber başlayıp binayı çıkarıyorlar. Kalfanın yaptığı kısım daha güzel olunca usta dayanamayıp kendisini aşağıya atıyor. Buna mümasil hikayeler çoktur. Avrupa'da da vardır. Mesela Polonya'da, Krakow'da bir usta var, bir de çırağı var. Bunlar beraber meşhur o Kravokov hükümet binasının kapısını yapıyorlar. Kapının bir kısmını, usta bir kısmını kalfası yapıyor. Kalfanın yaptığı o kadar güzel oluyor ki usta dayanamıyor. Kalfasını bıçaklayıp öldürüyor. Sonra kendisini yukarıdan aşağıya atıyor. O ustanın kalfayı öldürdüğü bıçak bugün Krakow meydanında asılıdır. Turistlere teşhir edilmektedir. Eski esnafta görülen en büyük meziyetlerden biri de çırağın kalfasına, kalfanın ustasına, ustanın da lonca ihtiyarlarına sonsuz itaatıdır değerli dinleyiciler. Zaten eski terbiye usulümüzde bir çocuk mektepte hoca ve bir dükkanda imalathanede usta eline verilirken velisi tarafından eti senin, kemiği benim diye verilirdi. Çırak çocuğun içtimai mevkii ne kadar yüksek olursa olsun o mevki hocası ve ustası önünde hiçe inerdi. Evliya Çelebi'nin naklettiği şu fıkra, hakikat olmasa da esnaf hayatımızda bir terbiye numunesi olarak güzel bir misaldir. Şöyle anlatıyor Evliya Çelebi. Kuyumcular esnafına şöhret veren Sultan 1. Selim ile Kanuni Sultan Süleyman'dır. Çünkü bu iki padişah Trabzon'da kuyumculuk tahsil etmişlerdi. Sanatları buydu. İstanbul'da un kapanının iç yüzünde Konstantin adında bir Rum kuyumcu vardı. Ki Sultan Süleyman'ın ustasıydı. Bir gün Konstantin çırağı olan şehzadeye kızmış, sana 1000 değnek vuracağım diye yemin etmiş. Şehzadenin annesi, Şehzade Süleyman'ın suçunu affettirmek için Konstantin'e 1000 altın göndermişse de usta bu altınları alıp ondan saç teli inceliğinde 500 tel çektirmiş ve Sultan Süleyman'ı falakaya yatırarak çıplak tabanlarına bu tellerle 2 defa vurmuş ve böylece yemininden kurtulmuş. Böyle anlatıyor Evliya Çelebi. İtaatsizliği veya herhangi bir kabahati görülen çıraklar ustası tarafından loncaya şikayette bulunulurdu. Ustası şikayet ederdi. Çırak oğlana loncada ceza verilirdi ve bu ekseri falaka dayağı olurdu. Suç ağırca olduğu zamanlar bu dayakta yaman olurdu. Eskiden ceza dayaktı. Esnafta bu itaat esnaf çıraklarının ve kalfalarının yeniçeri taslakçısı olmalarından sonra bozulmuştur. Esnafın sekir verici, sarhoşluk verici içkiler kullanması da en büyük kusurlardan ve esnaflığa asla yakışmayan hallerden bilinirdi. İçki içen, 5 vakit namazda ihmali görülen çırak ve kalfalar, tembih ile uslanmazlarsa lonca kararıyla işten derhal atılırlardı. Esnafın arasında ayyaşlığın yayılması da esnafın yeniçeri taslaklığıyla başlamıştır. Esnaftan bazıları yeniçeri ocağına girerek yeniçeri ocağı bozulduğu zamanlarda sağa sola dehşet salmışlar, mafya olmuşlardır tabiri caizse. Ondan sonra esnaf nizamı da bozulmuştur. Yani Yeniçeri Ocağı'ndaki bozukluk esnaf loncalarına intikal etmiştir. Yine o zaman sonradır ki esnaf çırakları ve kalfaları arasında okur yazarların sayısı da hemen hiçe inmiştir. Esnaf çıraklarının okutulması Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından yani 1826'dan sonra Sultan II. Mahmut tarafından ele alınmıştır. Sultan II. Mahmut bir ferman yayınlayarak çocukların mektebe gönderilmeden, ilk mektebi bitirmeden işe verilmesini, ustaya verilmesini yasaklamıştır. Ve bundan sonra ustalarda entelektüel seviye tekrar yükselmiştir. Esnaf nizamı asırlar boyunca İstanbul Kadılığı tarafından tespit edilmiştir değerli dinleyiciler ve esnaf ketüdaları vasıtasıyla esnafa tebliğ edilmiştir. Zaman zaman bu tembihler tazelenirdi ve esnafın tembihlere, bu nizama, fermanlara riayet edip etmediği İstanbul Kadısı tarafından ve daha ziyade İstanbul Kadısı'nın namına onun ayak naibi denilen vekili tarafından teftiş edilirdi. Esnaf nizamlarının yani kanunnamelerinin, ki bunlar bugünkü standartlar ve belediye kanunlarına benzer, birer suretleri üç şehrin, yani İstanbul'un bir Sur içi var, bir de Eyüp, Galata ve Üsküdar kadılıkları var. İstanbul dört kadılıktan müteşekkildir. Eyüp, Galata ve Üsküdar kadılıkları tarafından da kendi bölgelerindeki esnafa bildirilirdi. Bu esnaf nizamnameleri, zamanımızın tabiriyle belediye zabıtası talimnamesi, çok eski yıllardan beri, Fatih Sultan Mehmet devrinden beri çıkarılmaktadır. Mesela 1040 ve 1091 tarihli nizamnamelerde çeşitli esnaflar sayılıyor. Bu esnaf için verilen emirnameler var. Bunlardan sizlere bazı örnekler nakletmek istiyoruz. Yani 1630 ve 1680 tarihli belediye nizamnameleri, esnaf nizamnameleridir bunlar. Ekmekçiler ve çörekçiler için nizamname, ekmekçinin ekmeği ve çörekçinin çöreği çiğ, kara, ekşi ve noksan olmaya, olursa dirheminden bir akçe ceza alına, ki o devrin parasına göre çok ağır bir ceza, çünkü bir dirhem yaklaşık 4 gramdır, elekleri sık olup ekmek kepekli olmaya, olursa ekmekçiye muhkem siyaset oluna, yani ceza verile diyor. Kasaplar koyunu keçiden ve erkeği dişiden ayırt edip satacaklardır. Yani keçiyi koyun diye satmayacaklar, erkeği de dişi diye satmayacaklar. O zaman koyun eti keçi etinden makbuldür, koyunun erkeği de dişisinden makbuldür. Koyunun semizi saklanıp da arığı kesilmeyecektir. Dükkanlarında her zaman et bulundurmaya mecburdurlar. Buna riayet etmeyen kasabın hakkından gelin ediyor nizamname. Aşçılar, yemekleri çiğ ve tuzlu olmaya, kaseleri temiz, kazanları kalaylı, çanakları yeni ve sırçalı ve aşçının yamağının, uşağının futaları yani önlükleri yeni ve temiz ola. Börekçilere geliyor. Börekçiler koyun eti kıyması kullanacaklar. O zaman koyun eti makbuldü, sığır eti değil. Böreğin soğanı çok, eti az ve ekseri yeri boş olmayacaktır ve iç yağ karıştırılmayacaktır. Lokmacılar, işledikleri lokmanın hamuru çiğ olmaya ve balı akideli ola. Yani şerbeti biraz ağdalı olur. Bakkallar, malın iyisini fenasını ayırt edip satacaklardır. Terazileri çok doğru olacaktır. Eksik tartıp eksik satan bakkalın hakkından gelin ediyor. Yoğurtçular, sütleri gözlene, su katılmış sütten yoğurt yapılmaya ve yoğurda nişasta katılmaya. Kaymakçılar, onlar da kaymağı nişasta katmayacaklar. Helvacılar, helvanın her çeşidinde balın en iyisini kullanacaklar. O zaman şimdiki gibi şeker yok, tatlılarda, helvalarda bal kullanılıyor. Şerbetçiler, şerbetlerin miski ve gül suyu ve lezzeti yerinde olacak, karlı ve buzlu satılacaktır. Çünkü şerbetçiler yazın satarlar. Turşucular, turşularını iyi ve âlâ sirkeyle yapacaklardır. Turşuda kepek ekşisi kullanılmayacaktır. Terziler, dikişlerini sık dikeceklerdir, seyrek dikmeyeceklerdir ve esvabı vaat ettikleri günde yetiştireceklerdir. Ziyade iş alıp da gününde yetiştiremeyen terziler tazir edilecek, yani onlara ceza verilecek. Ve bir kimsenin esvabını sakat ve seyrek diken terziye de dayak atılacaktır. Abacılar, abanın sıkını ve iyisini satacaklar. Yani abanın sıkı makbul malum, gevşeği değil. Gömlekçiler dikişlerini sağlam dikecekler, seyrek dikmeyecekler ve adet üzere gömleklerin yenleri bol olacak. Dar yapmayacaklar. Dar yaptıkları zaman oradan kumaş artıyor çünkü. Esirciler, cariyeyi ve köleyi üzerlerindeki esvap ile satarlar. Esirleri süslü esvapla gösterip satarken o esvapları soyup alamazlar. Cariyelere aklık ve kızıllık da sürmeyecekler. Çuhacılar, kemhacılar, atlasçılar, bürümcükçüler. Çuhayı, kemhayı, atlası, bürümcüyü tespit edilmiş en ve boyda işleyecekler. Ondan eksik dokunmayacaklardır. Çünkü kumaşın bir eni bir de boyu var. Buna göre gömlek ve elbise dikilir. Eni dar, boyu kısa olduğu zaman oradan esnaf gayrimeşru para kazanır. Papuççular, sağlam papuç dikeceklerdir. Bir papucu kaç akçeye satarlar ise, papucun miadı akçe başına 2 gündür. Bu tez sökülür ise papuççuya dayak atılır. Eskiciler, yamaları sahtiyandan koyacaklardır. Meşin yama koymayacaklardır ve dikişi sık dikeceklerdir. Mumcular, iyi yağdan mum yapacaklardır. Kokmuş ve bozuk yağdan mum yapılmayacaktır. Eskiden mum yağdan yapılıyordu. Hamamcılar, hamamlar çok temiz olacaktır. Suyu mutedir olacaktır. Hamamın içi sıcak olacaktır. Dellaklar, cüstü çalak, yani eline ayağına çabuk canlı hareketli olacak. Usturaları keskin olacak. Çünkü tıraş ediyorlar onlar, hamama gelenleri. Ziyade hizmet edip muhkem kese sürecekler. Ağanın usturası ayrı ola, o usturayı başa sürmeyeler. Yani vücudu tıraş ettikleri usturayla yüz ve başı tıraş etmeyeler. Tasları kalaylı, peştemalleri temiz ve sağlam ola. Natırlar, müşteriye pak futalar, yani temiz peştemaller ve silecek lifler vereceklerdir. Berberler, üstleri temiz, elleri temiz, ayakları temiz, usturaları keskin, peşkir ve makremeleri temiz olacaktır. Boyacılar sabit boya kullanacaklardır. Boyadıkları şeyleri yol üstüne asmayacaklardır. Debbalar, yani deri işleyenler, taşladan getirilmiş deriyi ve kurban derilerini işleyemezler. İstanbul salhanelerinde, yani mezbahalarında kesilen hayvanların derilerini işlerler. İşledikleri derileri iyi pişireler, pis kokulu olmaya. Kurban derileri de fakire verilecek tabii. Keçeciler keçeyi çiğ pişirmeyecekler. Hallaçlar pamuğu muhkem atacaklar. 50 dirhem pamuğu bir akçeye atacaklardır. Demirciler, kazancılar ve kalaycılar işlerini kalp işlemeyecekler. Yani kalayladıkları malzeme iyi malzeme olacak. İşlerinde özür olmayacak. Yani yaptıkları kazan veya alet delik olmayacak mesela. Pütürlü olmayacak. Kılıççılar ve bıçakçılar frenk demirinden kılıç ve bıçak yapıp şam demiri diye satmayalar, cinsi cinsine satalar. Dülgerler, mimarlar ve duvarcılar işlerinin başına gün doğarken gelecekler ve gün batmadan işi terk etmeyeceklerdir. Oduncular, odunun boyu deve yükü olursa 4, katır yükü olursa 6 karış olacak. Ve yük devenin ve katırın taşıyabileceği kararda olacak, eksik olmayacak. Çünkü deve yükü veya katır yükü diye satın alınır odun. Son olarak bütün esnaf narha, yani kar haddine mutlaka riayet edeceklerdir. Eskiden belli zaruri ihtiyaç maddelerinde devlet kar haddi koyardı. O haddin üzerinde mal satılamazdı. Buna narh denirdi. İşte bu narha mutlaka riayet edilecek. Etmeyenlerin hakkından geline tazir oluna tazir, ceza demektir. Esnafın taziri dayak, esnafın hakkından gelme hapis, zindan ve esnafa siyaset ise idam demektir. Bazen dayakta sopa başına bir akçe alınır, dayak cezası nakdi cezaya çevrilirdi. Bunlar tek tek esnaf nizamnamelerinde belirtilmiştir. Değerli dinleyiciler, esnaf ahlakına, esnaf terbiyesine ne kadar dikkat edilse devir devir, zaman zaman esnaf arasında narha riayet etmeyen, eksik mal satan, terazisi, kantarı, arşını, ölçeği, hileli bir takım adamlar çıkmıştır. Ve esnaf arasında rekabetler, kıskançlıklar, gönül alakaları ve daha türlü sebeplerle uygunsuzluklar, çirkin, kirli, kanlı vakalar olmuştur. İnsan olan yerde bunlar tabiidir. Tanzimattan önceki devirde esnafın ahvalinin teftişi İstanbul'un idare amirleri, sadrazam, yeniçeri ağası, ihtisab ağası, semt semt kolluk çorbacıları, esnafın kendi teşkilatı içinde esnaf ketüdaları, yani kahyaları, şer'i ve adli vazifeleriyle beraber büyük şehrin belediye işlerine bakmakla vazifeli bulunan İstanbul kadısı, Eyüp kadısı, Galata kadısı, İstanbul kadısı ve bunların esnafı teftişe memur, geniş salahiyetli vekilleri olan ayak naipleri tarafından yapılmıştır. Demek ki geniş bir kadro İstanbul esnafını teftiş ederdi. Sadrazam, başvekil demektir, ihtisab ağası belediye başkanı demektir, yeniçer ağası emniyet müdürü demektir, kolluk çorbacısı ise komiser demektir. Kadı aynı zamanda İstanbul'un bir nevi belediye başkanıdır ve hakimidir. Esnafın mutlak şekilde riayete mecbur oldukları narh defterleri İstanbul kadılığı tarafından tanzim edilirdi ve divan-ı humayuna arz edilir. Orada padişah namına görüşülüp tasdik edildikten sonra tebliğ ve ilan olunurdu. Bu defterlerde sadece eşya ve mal fiyatlarının tespiti ile iktifa edilmezdi. Esnafın riayete mecbur olduğu nizam da bildirilir ve kaydedilirdi. Hilesi, hırsızlığı, yolsuzluğu ve sair uygunsuzluğu görülen ve tutulan esnafa verilen cezalar yazılı bir nizama değil, örf adete dayanırdı. Umumiyetle dayak ve hapis cezaları veya para cezasıydı. Bozuk, eksik, hileli tartı ve ölçü aletleri müsaade edilirdi. Bozuk ve hileli mallar da müsaade olunurdu. Demek müsaade cezası da var. El koyma yani. Hapis cezaları esnafın yerinin, dükkanının bulunduğu bölgenin şer'i mahkemesince verilirdi. Dayak cezaları da ekseriya hemen yerinde tatbik edilirdi. Esnafın servetine, yaşına bakılmazdı. Suçlu ve suç ortakları, usta, kalfa, çırak dükkanından çıkarılır, dükkanın kapısının önünde sokakta falakaya yatırılırdı. Çıplak ayak tabanına vurulan sopa ve değnek sayısı suçun ağırlığına göre teftiş amirinin yani kadı efendinin takdirine bağlıydı. Esnaf suçlarında kadıların takdir yetkisi vardır. Kadılar işlenen suç sabit olduktan sonra esnafa bir ceza verir. Bu esnafın kişiliğine, zamanın, zeminin şartlarına ve işlenen suçun ağırlığına göre artar veya eksilirdi değerli dinleyiciler. Mahkemede verilen hapis cezalarının infaz yerleri birkaç gün için kolluk bodrumlarıdır. Yani karakol bodrumlarıdır. Varsa mahkeme binasının bodrumlarıdır. Eğer hapis uzunca olursa, mesela Eminönü'ndeki Baba Cafer zindanına veya İplikhane zindanına veya Tersane zindanına atılırdı. Bazı durumlarda esnafın ihtilattan meni gerekirdi. O takdirde zindana atılırdı. Yoksa Osmanlılar'da hapis cezası yoktur. Esas ceza dayak. Bedeni cezadır. Sonra para cezasıdır. Gerekirse sürgün, gerekirse kalebentlik, gerekirse küreğe verilme ve en son hapis. Hapis gerekiyorsa hapse atılır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Yeniçerilerde esnaflık yapmaya başlamışlardı. O devirlerde bir Yeniçeri'yi kendi zabitlerinden başkası tedip edemeyeceği için hile, hırsızlık veya herhangi bir uygunsuzluk suçu ile yakalanınca Yeniçeri esnafı eğer sadece dayak yemesi gerekiyorsa ağ kapısına teslim edilirdi. Yeniçeri ağasının olduğu yere. Dayak orada atılırdı. Mahkemece hapse mahkum edilmişse yine önce ağ kapısına gönderilirdi. Yeniçeri ağası tarafından bir Yeniçeri hapishanesi olarak kullanılan Rumelihisar'ı zindanı vardı. Oraya attırılırdı. Esnaf loncası ve esnaf ketüdası eskiden beri devam ede gelen, usul ve nizama aykırı hareket eden, hilekarlığı, hırsızlığı huy edinen meslektaşlarına ve eğer birkaç defa zabıta da bunları yakalamışsa veya meslektaşları da bu şikayetlerde bulunuyorsa bunları veya dayak veya hapis cezası almışsa kahya bunu bir müddet için zenaatten veya ticaretten men ederdi. Yani usulsüzlüğü sabitse bir kimsenin önce disiplin cezası veriliyor. Esnaf kendi içinde ona ceza veriyor. Ceza verilen kimseye de ayrıca mütemmim ceza olarak bazen zenaatten ve ticaretten men olunduğu da vakidir. Esnafa verilen hapis cezaları onu sadece bir müddet zindanda bırakmak değildi. Gündüzleri tersanede veya iplikhanede ağır işlerde amele yerine angarya'da çalışırlardı. Değerli dinleyiciler, esnaf nizamı bu kadar ağır ama esnaf aslında eğlenceli bir hayat yaşardı. Mesela esnafın mesire eğlenceleri vardı. Çok eski bir gelenektir bu. İstanbul esnafının hemen her bir zümresi yılda bir defa bütün çırakları, kalfaları, ustaları, amirleri, ihtiyarlarıyla toplu olarak mesireye çıkarlardı. Aralarında para toplarlardı sureti mahsusa da. Nereye giderlerdi? Haydarpaşa çayırına, Küçük Su çayırına, Beykoz çayırına, Büyükdere çayırına, Florya'ya, Kağıthane'ye giderlerdi. Orada çadırlar kurarlardı. Yanlarında götürürlerdi çadırları. Bir de lonca malı, vakıf, mutfak ve sofra takımları vardı. Götürürler, orada hatta bir iki gece kalırlar. Gençler türlü oyunlar oynarlar. Yaşlılar arifane sohbet ederler ve böyle eğlenirlerdi. Her esnaf zümresinin her yıl aynı mesireye gitmesi de gelenek icabıydı. Mesela terlikçi esnafı daima Beykoz çayırına 10 senede bazen 20'de bir, 20 senede bir mesirede 15-20 gün kaldıkları olurdu. Zamanımızın tabiriyle çadırlı kamp hayatı geçirirlerdi. Yeri gelmişken esnaf tariklerinde, loncalarında vakıf, bakır, mutfak takımları vardı. İstanbul'da asırlar boyunca esnafların kurduğu bu fütüvet, hirfet tariklerinin elinde bağış yoluyla veya vakıf yoluyla bir hayli demirbaş eşya toplanmıştı. Bu arada bilhassa sini, lenger, kazan, tencere, sahan, tava, güğüm, ibrik, efendim stil, leğen, ibrik, tas, maşrafa gibi birçok bakır, mutfak ve sofra takımları birikirdi. Sini büyük tepsilere denir, lenger pilavlar için yayvan tabaklara denir, kazan malum, tencere malum, sahan, yayvan, iki tarafı kulaklı, yemek pişirmeye, ısıtmaya mahsustur. Tava onun tek tutmalısı olandır. Güğüm büyük su kaplarıdır. İbrik abdest almaya mahsus küçük su kaplarıdır. Stiller daha küçük su kaplarıdır. Üstü açıktır. Bunların çorba kapları gibi. Tas daha küçük. Başrafa ise su içmeye mahsus tutma yeri olan bugünkü Nescafe bardaklarına benzeyen bardaklardır. Loncalar kurulduğunda bu bağışlar ve vakıflar devam etmiştir. Eski tariklerde bakır takımları da loncalar kurulunca loncalara devredilmiştir. Önceleri esnaf tarikleri vardı. Hirfet tarikleri vardı. Ondan sonra loncalar oldu. Evliya Çelebi kuyumculardan bahsederken gençliğinde kuyumculuk zanaatını öğrenmiş olan Kanuni Sultan Süleyman'ın kârhanesine yani imalathanesine 10 bin sahan, 500 kazan ve tencere vesaire bakır kap, kacak vakfettiğini yazıyor. Evliya Çelebi'nin rakamları biraz mübalağalı olsa da esnaf zümrelerinden biri adına yapılmış vakıflara güzel bir numune. Esnaf adetlerinin yazılı olduğu fütüvvetnamelerde tespit edilmiş esnaf geleneklerince, çıraklıktan kalfalığa peştemal kuşanan bir çırak oğlanın babası veya velisi, tarik mutfağına yani o loncanın, o esnaf veya ticaret zümresinin mutfağına bir sahan yahut bir bakır tas yahut bir maşrafa verirdi. Ustalığa peştemal kuşanan kalfa da bir sini, bir tencere vesaire verirdi. Bu bakır kapların münasip bir yerine de veren çırağın ve kalfanın isimleriyle ustasının adı ve bağış tarihi kazdırılırdı. Eskiden bakır kapları herkes ismini mutlaka yazardı mühür gibi kaybolmasın diye. Esnaf da kendi zümresinin tarikinin mutfağına kapkacak vakfederdi. Bu vakıf bakır avaninin kapkacağın üstüne de vakfın tarihi ve vakfedenin adı, vakıfın adı yazılırdı. Hırdavatçılar da bugün tek tükte böyle kaplar rastlanmaktadır. Mesela bir bakır maşrafada Berber İsmail bin Mehmet, Min Şakirdanı Berber Hasan Usta, sene 1008 şeysi yazıyor mesela. Yine bir stilde Vakfe Elhac Mustafa El Üsküdari sene 1094 yazıyor. Yine nakışla ve 2 metre çapındaki büyük bir sofra sinisinin kenarında Saraçlar Ketüdası, Koca Fesli Dinmekle Maruf Ömer Usta'nın Lonca Vakfı'dır. Sene 1224, yani 1809. Yine yüzü serapa, çiçek nakışlı olan bu gayet kıymetli bakır sini, ayrıca Mehmet Usta adında bir bakırcı ustası tarafından yapılmış, onun kenarında da Mehmet Usta ismi yazılıyor. Önceleri tariklerin, sonra loncaların elinde toplanmış olan bu bakır takımlar, esnafın toplu olarak yaptığı mesire gezilerinde, bir de çırağı peştemal kuşatma veya çırak çıkarma yani kalfanın usta olma merasimlerinde verilen ziyafetlerde kullanılırdı. Büyük saray düğünlerinde de yüzlerce meydan sofrası kurularak padişah adına halka, esnafa ve askere verilen ziyafetlerde de esnaftan bu kaplar emanet alınır ve kullanılırdı. Esnaf loncaları tarafından yine düğünlerde halktan ihtiyacı olanlara da birkaç günlüğüne bu kapkacak kira ile verilirdi. Çoğu zamanlarının ünlü bakırcı ustalarının imzalarını taşıyan bu bakır takımları, meşrutiyetin ilanında loncalar kapatılıp da dağıtıldığında şunun bunun elinde kaldı. Yerleri müze olacak büyük siniler, kahve güğümleri, aşure kazanları, kebap ve pilav lengerleri gibi artık kullanılmayan bakır takımları da eritilerek madeni pahasına satılıp mahvoldu. Gelmişken eski esnafın kıyafetinden de bahsedelim değerli dinleyiciler. Onlar da dikkati çeker. Herkesin giydiğinden hangi esnafa mensup olduğu bilinirdi. Tanzimat'tan önceki yani 1839'dan önceki cemiyet hayatımızda imparatorluk halkı önce Müslüman ve gayrimüslimlerin birbirinden ayırt edilmesi için farklı kıyafetler giymekle başlamışlar. Bir kere gayrimüslimenin kıyafeti tepeden tırnağa tespit edilmişti Müslümanlara benzememesi için. Ta ayakkabısından serpuşuna kadar hangi serpuşu giyecek, hangi ayakkabıyı giyecek buradan tespit edilmişti. Çünkü İslam kültürüne göre Müslümanla gayrimüslimi ayıran en mühim hususiyet kıyafetinde ve bilhassa başına girdiği serpuştadır. İmparatorluğun Müslüman tebası da asker mi, mülkiye mi mensup, ilmiyeye mi mensup, esnaf mı 4 sınıfa ayrılmıştır. Her birinin içinde serpuşundan ayakkabısına varıncaya kadar ayrı bir kıyafet nizamı konmuştur. Ve bu nizama asırlar boyunca dikkat edilmiş. Riayet etmeyenlerin takbih edilmesi için, takip edilmesi için, cezalandırılması için, ikaz edilmesi için tembihnameler, fermanlar çıkarılmıştır. Mesela Hicri 1190 tarihli ki 1776'ya tekabül eder Sultan 1. Abdülhamit devridir. Böyle bir nizamnamede şöyle diyor. Uşak, hademe takımı, esnaf ve zenaat erbabı. Bir zamandan beri devlet ricaline mahsus çeşitli kürkler, çiçekli kaftan ve entariler giymeye başlamıştır. Esnaf ve zanaat erbabı kazandıkları para süslerine yetmediğinden işlerinde hile ve ihtikar yoluna sapmaktadırlar, karaborsacılık yapmaktadırlar. Uşak ve hademe makulesi de para için hizmetinde bulundukları kimseleri taciz eder olmuşlardır. Çoğu bu süs belasından borca girmiştir. Bundan böyle bu makulelerin yani esnaf ve hademe takımının samur, kakum ve vaşak kürkler, Hint malı çiçekli kumaşlardan entariler giymesi, Hint şalı kuşak kuşanması yasak edilmiştir. Bu makuleler İstanbul şalisi, Ankara şalisi, Bursa kutnusu ve Şam alacası kumaşlardan esvap giyeceklerdir. Ve sardıkları kuşaklar da hama kuşağı olacaktır, diyor. Sultan 3. Selim devrinde Hicri 1217 ki 1803'e tekabül eder miladi, bu tarihli bir nizamnamede de şöyle diyor. Bir müddetten beri bir sefahat, bir israf düşkünlüğü başlamış, herkes giyim kuşamda haddini tecavüz etmiştir, aşmıştır. Bundan böyle esnaftan ve avamdan olan kimseler, kendileri için tespit edilmiş kumaşlardan gayrı kumaştan esvap yaptırmayacaktır. Kabzaları mücevherle hançer ve bıçak kullanmayacaklardır. Herkes sınıfının kadimden beri, eskiden beri kıyafeti neyse o kılık ve kıyafette olacaktır. Öyle ki bir kimsenin esnaftan ve avamdan olduğu kıyafetinden derhal anlaşılacaktır. Bu kıyafet tahdidi değerli dinleyiciler, 25 Şaban 1255 yani 3 Kasım 1839 tarihli Gülhane Hattı Humayuni ile kalkmış, imparatorluğun bütün tebasının eşitliği ilan edilirken herkes askeri ve mülki üniformalar müstesna, dilediği kılık ve kıyafette dolaşmakta serbest olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.